Ayrım 35, sayfa 377. Son eser, James Clavell. Changi'de son şafak, sonuncu adam öldü. 16. kulübedeki subaylardan bazıları çoktan gittiler, en hasta olanları. Spence yemek hazır diye bağırdı. Ne var? Kızarmış ekmek, reçel, yumurta, sucuk, çay. Bazıları porsiyonların küçük olduğundan yakınıyorlardı, bazıları da fazla olduğundan. Peter Marlowe çayla yumurta aldı sadece. Bir gün önceden arttırdı, pirinçle karıştırıp keyifle yedi. Drinkwater'ın içeri girdiğini görünce başını kaldırdı, durdurdu onu. Hey, biraz vaktin var mı Drinkwater? Elbette. Bu ani yakınlaşma Drinkwater'ı ürkütmüştü, gözlerini kaldırmadı. Çünkü Peter Marlowe'a karşı duyduğu ve gittikçe artan nefretini dışarı vuracağından korkuyordu. ''Tut kendini Theo'' dedi kendi kendine. ''Aylardır tutuyorsun, yine tut. Birkaç saat daha. Sonra bu çekilmez heriflerden kurtulacaksın. Lyles ve Bloger'ın seni kışkırtmaya hakları yoktu, hiç yoktu. Hak ettiklerini buldular sonunda.'' Çaldığın budu hatırlıyor musun Drinkwater? Drinkwater'ın gözleri kısıldı. Neden söz ediyorsun anlamadım. Haydi haydi Drinkwater dedi Peter Marlowe. Artık aldırmıyorum çalmış olmana merak etme. Neden aldırayım savaş bitti. Ama çaldığın tavşan bacağını unutmamışsındır. Drinkwater yakalanmış olduğunu anlayacak kadar akıllıydı. Unutmadım dedi kusura bakma. Ama nefisti nefis. Tavşan değildi o biliyor musun? Ya öyle mi? Neyse zaten ben almamıştım onu. Kimin aldığını da ne olduğunu da bilmiyorum tabii. Sana söyleyeceğim ne olduğunu. Fare etiydi o fare. Drinkwater geldi. Çok şakacısın Marlowe. Ama gerçekten fareydi ben yakaladım. Kocaman, tüylü, sivri dişli. Her yerinde bitler dolaşıyordu. Drinkwater'ın çenesi titredi. Phil Peter Marlowe'a göz kırptı sonra keyifle söze karıştı. ''Tabii ya ben gördüm Peter'ın derisini yüzdüğünü. Pes pembe eti çıktı içinden.'' Ve Drinkwater o anda temiz üniformasının üzerine kustu. Koşarak dışarı çıkarken de kusmaya devam ediyordu. Peter Marlowe gülmeye başladı. Ardından tüm kulübe gülmekten katıldı. ''Of aman'' dedi Phil gülmekten bitkin. ''Harika bir fikirdi. Fare olduğunu söylemek harika bir fikirdi.'' Peter Marlowe ama gerçekten fareydi dedi. Phil alaycı şaka yeter dedi yine gülüyordu. Peter Marlowe ona inanmayacaklarını biliyordu. Çiftliği görmeden inanmazlardı ona. Sonra midesinin kasıldığını hissetti. Çiftlik, tanrım. Yeni üniformasını giydi, çevresindeki mallarına baktı. Yatağı, cibinliği, battaniyesi, peştemalı, eski şortu, iki çift sandalet, bıçak, kaşık ve üç metal tabak. Her şeyi yatağıyla birlikte dışarı taşıdı, ateşe verdi. ''Hey sen! Oh affedersiniz efendim'' dedi çavuş. ''Ateş tehlikeli olabilir de.'' Çavuş yabancıydı. Peter Marlowe artık korkmuyordu yabancılardan. ''Bas buradan.'' ''Ama efendim, sana bas git dedim. Başlatma şimdi.'' ''Baş üstüne efendim.'' Çavuş selamlayıp çekildi. Amerikan kulübesi yakınlarında durdu. Hamağın bir yanı kopmuş rüzgarla sallanıyordu. Ve Peter Marlowe son kez girdi kulübeye. Kulübe boş değildi. Gray vardı içeride. Yeni üniforma giymişti gıcır gıcır. Alaycı baktı Peter Marlowe'a. Zafer dolu günlerinin anısını yaşamak için mi geldin? Peter Marlowe bir sigara sararken bir açıdan öyle denebilir dedi. Artık savaş bitti. Eşitiz. Sen ve ben. Öyle. Gray'in yüzü gerginleşmişti. Gözleri yılan gibi kısıldı. ''Senden nefret ediyorum.'' ''Dino'yu hatırlıyor musun?'' ''Ne olmuş ona?'' ''Senin için muhbirlik yapıyordu değil mi?'' ''Şimdi bunu kabul etmekte bir sakınca görmüyorum.'' ''Kral Dino hakkında her şeyi biliyordu.'' ''İnanmıyorum sana.'' ''Dino hep kasıtlı haberler veriyordu sana, kralın emriyle.'' Peter Marlowe güldü. ''Kahrolası bir yalancısın sen.'' ''Neden yalan söyleyeyim?'' Peter Marlowe'un kahkahası ansızın kesildi. Artık gerek kalmadı yalana. Ama Dino emirle yapıyordu hepsini. Hep geç kalıyordur unuttun mu? Oh tanrım diye düşündü Gray. Evet evet şimdi anlıyorum. Peter Marlowe sigarasından bir nefes daha çekti. Kral gerçek haberleri alamazsan bir muhbir aramaya çalışacağını hesapladı. Bu yüzden muhbirini de o sapladı. Birden Gray çok yorgun hissetti kendini, çok yorgun. Birçok şeyi anlamak çok zordu, bir yığın şey, bir sürü garip şey olmuştu. Sonra Peter Marlowe'u gördü, gülümsüyordu. İçindeki nefret kabardı, kabardı, engelleyemedi. Kulübeyi baştan başa aşıp kralın yatağını tekmeledi, devirdi, eşyalarını dağıttı. Sonra da Peter Marlowe'un yüzüne aykırdı. Akıllılık etmiş ama kralın çöküşünü gördüm kendi gözlerimle. Senin de aynı duruma düştüğünü göreceğim, sen ve iğrenç sınıfın. Ya, hayatım üzerine bahse girerim. Tüm hayatımı buna verecek olsam da senin çöküşünü kendi ellerimle gerçekleştireceğim. Bir gün gelecek, şansın dönecek. Şansın ilgisi yok olan bitenle. Gray parmağını Peter Marlowe'un suratına uzattı. Şanslı doğmuşsun, burada da şanslıydın. Şu beş paralık ruhun bile sana şans getirdi. Peter Marlowe Gray'in parmağını itti. Neden söz ediyorsun be? Ruhunu sattın krala, rahat ettin. Küçücük bazı prensiplerinden vazgeçmeden ölmek yerine bazı fedakarlıklar yapıp yaşamak daha iyi herhalde. Küçücük ha? Ruhunu sattın, ruhunu, gururunu, bağımsızlığını, şerefini, her şeyini sattın. Dünyanın en pis herifine üstelik. Kralın da gururu, şerefi büyüktü. Üstelik o bana geçmişi, çevresi ne olursa olsun insanların eşit olduğunu öğretti. Şimdiye kadar öğrenmiş olduğum şey bunun aksini söylüyordu. Bu yüzden senden özür dileyeceğim. Elinde olmayan bir nedenle başka bir toplumsal gruptan geldiğin için sana hakaret etmemeliydim. Ama kişiliğim dolayısıyla senden nefret ettiğim için özür dileyecek değilim. Gray'in üniforması ter içindeydi. Hiç olmasa ruhumu satmadım ben diye bağırdı. Hırsla baktı Peter Marlowe'a. Ama içinden kendine karşı duyduğu nefreti bastıramıyordu. Ya Smedley Taylor diye sordu kendine. Öyle. Ben de sattım aslında ruhumu. Ama hiç olmasa yaptığım şeyin yanlış olduğunu biliyordum ben. Doğduğum koşullardan nefret ediyorum. Ve senin gibi seçkin bir sınıfın insanı olmak istiyorum Marlowe. Bu yüzden de senden nefret ediyorum. Ama şimdi üzgün değilim artık. Olduğum gibi de memnunum hayatımdan. Artık siz de kolay yaşamayacaksınız dedi sesli olarak. Biz, benim gibi insanlar gibi yaşayacaksınız. Bu cehennemi, savaşı suratınıza tükürülsün diye kazanmadık. İyi şanslar. Gray soluğunu kontrol etmeye çalıştı. Yumruklarını açıp suratındaki terleri sildi. Sonra dönüp kapıya yürüdü. Tam eşikte durdu. Yine de sana ve krala teşekkür etmem gerekir dedi. İkinize karşı duyduğum nefret hayatta kalmamı sağladı. Çıktı ve geriye bakmadı artık. Peter Marlowe kampa baktı, sonra geri kulübeye döndü. Kralın dağılan eşyalarını topladı. İçinde yumurta yediği metal tabağı aldı, üzerine toz bağlamıştı bile. Boş boş bakarak masayı düzeltti, tabağı üzerine koydu, düşüncelerine daldı, kayboldu. Gray'i, kralı, Samson'ı, Sean'ı, Max'ı, Tex'i, Mac'in karısının nerede olduğunu, Nye'yi, generali, Changi'ye gelen yabancıları düşündü. Çaresizlik içinde acaba diye düşündü. Acaba uyuma girmek yanlış mı? Yaşamak yanlış mı? Gray'in yerinde olsaydım ne yapardım? Gray, benim yerimde olsaydı ne yapardı? İyi nedir? Kötü nedir? Peter Marlowe bunların cevabını verecek tek kişinin babasının ölmüş olduğunu acı içinde hatırladı. Geçmişte kalmaları gereken eşyalara baktı. Yatak, sandalyeler, masa, köşede birkaç Japon doları vardı, aldı baktı, sonra teker teker yere attı. Peter Marlowe kapıda durdu. Elveda dedi son kez. Arkadaşına ait olan her şeye, arkadaşına veda ediyordu. Elveda ve teşekkürler. Kulübeden çıktı, hapishane duvarının yanında bir süre yürüdükten sonra bir yığın insanın sabırsızlıkla bekleştiği kapıya ulaştı. Forsyth son kamyonun yanındaydı. Görevinin sona ermesi yüzünden yüzü gülüyordu. Bitmişti. Changi'nin izi vardı sanki yüzünde. Konvoya hareket emri de verdi. İlk kamyon hareket etti ve ikinci, üçüncü, dördüncü tüm kamyonlar terk ettiler Changi'yi. Peter Marlowe yalnız bir kez baktı geriye. çok uzaklaşmışlardı. Changi istiridyenin içinde görkemli bir inci gibi duruyordu baktığında. Tropik gökyüzünün altında mavili beyazlı bir ortamda, hafif bir tepenin eğiminde, çevresinde yeşil bir kemerle. İleride yeşillik maviliğe dönüşüyor, mavi deniz sonsuzluğa değin uzayıp gidiyordu. İçinden gelmesine rağmen yeniden dönüp bakmadı. Ve son. O gece Changi boşalmıştı. Ama insanları boşaltılmıştı. Böcekler kaldı, fareler de kaldı. Hala oradaydılar, kulübenin altında. Birçoğu öldü çünkü sahipleri unutmuşlardı onları. En güçlüleri hala yaşıyorlardı. Adem teli kemirip dışarı çıkmaya çalışıyordu. Kafesin dışında bir yerlerden yiyecek bulması gerekliydi artık. Kafes içinde kaldığı sürece telle boğuşmuştu, sabrının karşılığını gördü. Tel açılmıştı sonunda. Yeni bir güç toplayarak bir başka kafese saldırdı. Onun telini de açtı. Dişini komşu farenin etine gömüverdi. Havva da ona katıldı. Birlikte olduklarına karar verdiler. Daha sonra kafeslerin bir yanı olduğu gibi çöktü. Bir yığın kafes açıldı. Yaşayanlar ölülerle beslendiler. Zayıflar güçlülerin karınlarını doyurdu. Kalanlar eşit derecede güçleninceye dek bu böyle sürüp gitti. Sonra kendi aralarında dövüşmeye başladılar. Ve Adem yönetti hepsini. Çünkü kral oydu. Kral olmak isteği onu terk edene dek kral olarak kaldı. Sonra öldü. Daha güçlüler için yiyecek oldu. En güçlü her zaman kral oldu. Yalnız güçlü değil, kurnazlık, şans ve kuvvet de yardım etti kral olmasına. Fareler arasında. Kitabın sonu. 4 Şubat 2024. Sayfa 383.